gerçekten. Dolayısıyla acımız ve uyumlu için.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız çift 090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ilk dakikalarında Mustafa Çamlıca'nın Osmanlı modernleşmesine dair ilk bütünlüklü incelemeyi gerçekleştiren Profesör Doktor Bedri Gencer'le çalışmaları üzerine söyleşisini dinleyeceğiz. Hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizde hayatın sesleri sürecek. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Ata bizlerle birlikte olacak ve Osmanlı modernleşme hareketinin göstergeleri olarak Malumat ve Servet-i Fünun dergilerini konuşacağız. Hayatın sesleri müzikle başlıyor.
Bu sabah yerini kimler almış diye düşündüm kalktığımda. Hiçbiri seni, hiçbiri beni, hiçbiri bizi anlamamış. Bu sabah telefonu hiç açmadım, çaldı durdu aldırmadım. Hiçbir şey seni düşünmemi engellemez, ben anladım bu sabah. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin, solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın namelerim. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerim, solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın namelerim. Bu sabah adını boş kağıtlara yazdım, astım duvarlara. Ben bir tek seni, eski günleri özledim canım, anlasana. Bu sabah yatağın boş kısmını resimlerinle süsledim. Gördün halimi, anla derdimi, ne olur dön, çok özledim bu sabah. Sevgilim, gül ki gözlerin, solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın namelerim. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin, solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın namelerim. Gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın namelerim. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin, solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın namelerim. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin, solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın amelerim bu sabah.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Tüm dinleyicilerimize huzurlu, güzel bir gün diliyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde modernleşme ve Osmanlı'da modernleşme üzerine sohbet edeceğiz. İslam'ın modernleşmesi hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı ve derinlikli inceleme sayılan İslam'da modernleşme ve Osmanlı modernleşmesini derinlemesine inceleyen ilk eser niteliği taşıyan Gelenekten Moderniğe Osmanlı kitaplarının yazarı, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Bedri Gencer program konuğumuz. Sayın hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Sizi sormalı.
Biz deyiz. Çok sağ olun.
Allah iyilik versin.
Cümlemize. Kitaplarınızda ayrıntılı bir şekilde ifade ediyorsunuz ama sevenleriniz, takipçileriniz modernleşmeyi sizden dinlemek isteyeceklerdir.
Eyvallah.
Modernleşme nedir? Modernleşmeyi kaça ayırabiliriz? Dilerseniz sohbetimize buradan başlayalım.
Tabii ki. Yani modernleşme temelde değişme demektir ama tabii değişme genel bir ifadedir. Yani değişmeyen bir toplum yoktur. Burada modernleşmeden kasıt nitel toplumsal değişme, nitel içtimai değişme. Yani ne demek nitel? O düzenin niteliğinde meydana gelen bir değişiklik. Niteliğin yani nitel değişmenin kriteri ise bir meşruiyet krizi meydana getirmesidir. Yani meşruiyet krizi doğuran nitel toplumsal değişme olarak tanımlayabiliriz modernleşmeyi.
Evet.
Osmanlı'nın diyelim ki belli bir döneme kadar, özellikle mesela Lale Devri'ne kadar ki değişmesi kendi iç dinamikleriyle, yani kendi geleneksel düzenindeki bir takım aksamaları gidermek için, çözülmeyi gidermek için yaptığı arayış. Bu yani bizim tırnak içinde batılı anlamda modernleşme sayılmaz. Islahat deniyor zaten. Yani bir nevi eski düzeni sürdürme, eski düzende meydana gelen aşınmaları, çözülmeleri giderme arayışı, ıslah. Evet. Modernleşmeden kasıt, yani onu çok basit şöyle ayırmak mümkün. Islahat dediğimiz yani organik değişme, yeniden nizam kavramıyla anlatılabilir. Yeniden nizam. Yani mevcut nizamın yeniden eski haline döndürülmesi. Modernleşme yeniden nizam değil, yeni nizam.
Yeni nizam olarak
tanımlayabiliriz. Yani yeniden nizamdan yeni nizama geçiş. Çünkü artık eski nizamı yenileme imkanı kalmadığının anlaşılması üzerine tabir caizse yeni bir nizam kurma fikri ortaya çıkmıştır. İşte bizim batılı anlamda modernleşmeden kastımız budur. Tabii ben kitapta bunun ötesinde pek çok ayrım yaptım. Özellikle birincil modernleşme, ikincil modernleşme. Aslında bu yaptığım ayrım birincil ve ikincil modernleşme ayrımına kabaca tekabül etmektedir. Çünkü birincil modernleşmeden benim tarifim şu. Birincil modernleşmenin tarifi yapmış olduğum Osmanlı'nın bilhassa Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethinden sonra devlet kurma sürecini ifade ediyor. Yani birincil modernleşme kısaca devlet kurma. İkincil modernleşme ise devlet sürdürme. Yani o kurulan devleti sürdürme arayışı. Ama işte biraz önce yapmış olduğumuz ıslahat veya işte yeniden nizam ve yeni nizam ayrımı bu ikincil modernleşme içinde ortaya çıkan bir ayrım. Yani kısaca toparlayacak olursak birincil modernleşme adaleti sağlayacak bir devlet kurma. Mesela bunu işte atıyorum Osmanlı başarmış, bunu Çin başarmış, İran başarmış vesaire, Hindistan başarmış. Fakat bilhassa Batı'nın yükselmesinden sonra 1700'lerden sonra 1600'lerden sonra Batı'nın yükselmesinden sonra yükselen Batı'nın etkisiyle bu birincil modernleşme dediğimiz, birincil modernleşme ile kurulan devletin çözülmeye başlaması ikincil modernleşme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. İkincil modernleşme dediğimiz devlet sürdürme. Burada da gene bunu da kendi içinde ikiye ayırırsak yeniden nizam yani eski nizamı sürdürme arayışı ama bir noktadan sonra bu eski nizamı yenileme, sürdürme imkanının kalmadığının anlaşılmasıyla birlikte yeni bir nizam kurma ihtiyacının ortaya çıkması. Bu da işte ikincil modernleşmenin asıl modernleşme kısmına girmektedir.
Evet. Şimdi tarihte 3. Selim yeniliklerini biliyoruz. Ordunun yetiştirilmesi için Fransa'dan uzmanlar getirtildi. Daha sonra modernleşme çabası Avrupa'yı tarzda eğitim veren okullar açıldı. Bu evet. İkincil tarz modernleşme kapsamına mı giriyor?
Tabii. Çünkü tabii yani 3. Selim yani Nizam-ı Cedid zaten hani biraz önce yaptığımız ayrıma göre yeniden nizam, yeni nizam demiştik. Hı hı. Nizam-ı Cedid zaten yeni nizam demek kelime anlamıyla. Hı.
Evet.
Biliyorsunuz 3. Selim devrini anlatan Nizam-ı Cedid zaten yeni nizam demek. İşte 3. Selim'in devrinde ve bilhassa 2. Mahmut devrinde tabir caizse yeniden nizam değil yeni nizam anlayışı ortaya çıkıyor kaçınılmaz olarak. Hmm. Çünkü batıya karşı koyabilmek için devleti kökten yenilemek gerektiğinin kaçınılmaz olduğu anlaşılıyor.
Evet. Peki Osmanlı Devleti ne tür bir modernleşmeye doğru sürüklendi?
Yani tabii Osmanlı öncelikle kendi şu var. Bir kere modernleşmeyi ikiye ayırmıştık. Birincil modernleşme, ikincil modernleşme, yeniden nizam, yeni nizam. Burada Osmanlı'nın modernleşmesindeki irade önemli. Yani irade dediğimiz Osmanlı daima yani en son çöküş dönemine kadar o iradeyi bırakmamıştır. Yani biz ancak kendi irademizle değişeceğiz. Burada tabii bir şöyle bir ayrım var. İç düzen, dış düzen. Yani iç düzen daha doğrusu politikanın iki boyutu var. İç politika, dış politika. Dış politikadaki kuvvet, yani bilhassa diplomasideki kuvvet, iç politikadaki devletin kuvvetine bağlıdır. Dolayısıyla burada Osmanlı'nın yani diplomatik kuvveti iç politikadaki kuvvetine yani modernleşmeye bağlı sayılıyor. Modernleşmeye bağlı sayılıyor ve aslında modernleşme tamamen devletin dış politikadaki elini güçlendirmek için bir araç olarak yürütülüyor. Burada Osmanlı'nın.
Evet.
Yani bir devlet kendi evinde kuvvetli olan bir devlet ancak dışarıda diplomaside eli kuvvetli olabilir anlayışıyla yürütülüyor. Burada tabii Osmanlı bilhassa 2. Mahmut döneminde ve bilhassa Mısır meselesinin yani Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın yarattığı tehlike üzerine modernleşme bir beka mücadelesi haline geliyor. Bir ayakta kalma. Daha önceki modernleşme tabir caizse ebedi olduğuna inanılan bir devletin, devleti ebed müddet yani ebedi devleti yaşatma amacına yönelik. Fakat Mehmet Ali Paşa'nın arz ettiği tehlike üzerine Osmanlı tarihinde yani Timur'dan, Ankara Savaşı'ndan sonra ilk kez bir beka endişesine düşüyor. Ve ondan sonra tabii bu beka endişesi bir taraftan devletin iç dinamiklerinin direnişi, diğer taraftan dışarıdan ki en büyük tehdit aslında Rusya. Evet. Yani benim kitapta şöyle yani şu gerçeği ortaya koyduk. Normalde modernleşme batıya karşı batı için mottosuyla bilinen bir modernleşmedir. Hı hı. Yani Osmanlı modernleşmesi batıya karşı batı için. Halbuki biz ortaya koyduk ki aslında bu Rusya'ya karşı batı için. Yani Osmanlı'ya en büyük tehdit Rusya olduğu ortaya çıkıyor. Osmanlı'yı asıl modernleşmeye yani yeni bir nizam kurmaya sevk eden, asıl modernleşmeye sevk eden ve sonunu hazırlayan asıl tehdit Rusya'dır.
Bu tehdit de tabii Rusya'nın sıcak denizlere inme politikasından kaynaklanıyor
tabii,
herhalde değil mi başta?
Tabii. Yani kendisini 3. Roma'nın varisi olarak görmesi, pardon 2. Roma'nın varisi olarak yani Bizans'ın varisi olarak görmesi, İstanbul'u fethetmesi, yani bu manevi hedef fakat oradan da sıcak denizlere ve dünya hakimiyetine giden bir süreç. Yani Osmanlı mesela Avusturya ile 16. 17. asırda Avusturya ile savaşmış Osmanlı. Ama mesela 18 ve 19. asırlarda ağırlıklı olarak Rus tehdidine karşı. Mesela Osmanlı Avusturya ile savaşları Osmanlı'yı zayıflatmış. Fakat Rusya ile olan savaşları, mücadelesi Osmanlı'yı zayıflatmanın ötesinde çökertmiş tabiri caizse.
Evet.
Bilhassa 19. asır Osmanlı'nın en uzun asrı Rusya ile 4 tane çok ağır ve yıpratıcı savaş ki en ağırı 93 Harbi dediğimiz. Ve kısaca burada Osmanlı artık yani Rusya'yı savaş yoluyla yenemeyeceğini anladığı için modernleşme yoluyla güçlenme ihtiyacını duyuyor. Fakat Rusya Osmanlı'yı cephelerde zayıflattığı gibi, cephelerde yendiği gibi içeride modernleşme hamlelerini de balta vuruyor. Yani böyle bir şey mesela dünyada başka, yani kolay kolay başka ülkelerde görülecek bir şey değil bu. Yani normalde devletler cephelerde mücadele ederler. Evet. Ve Osmanlı'nın içerideki tüm modernleşme hamlelerine Rusya doğrudan veya dolaylı sinsi yollarla balta vuruyor.
Modernleşme Osmanlı Devleti'nin ayakta kalma mücadelesi son evet. zamanda ve bir yönetim stratejisi haline gelmiş diyebiliriz o halde.
Tabii, yani bir beka mücadelesi haline gelmiş. Osmanlı normalde bir fetih devleti, gaza devleti. Yani Osmanlı'nın varlık sebebi ilahi kelimetillah, Allah'ın adının yüceltilmesi. Ama bunun için devletin güçlü olması lazım, devletin güçlü olması için modernleşmesi lazım. Bu şekilde bir beka mücadelesi.
Evet.
Daha önce bir cihat devleti. Bu cihadı sürdürebilmek için de ayakta kalmak zorunda ve bir beka mücadelesine dönüşüyor modernleşme.
Hocam, kitabınızda Osmanlı modernleşmesini tüm yönleriyle inceleyip kavramsal ve teorik birikime katkıda bulunuyorsunuz. Peki Osmanlı modernleşmesi incelemesinin önemi nedir?
Yani Osmanlı modernleşmesi incelemesinin önemi şu, keşfi kadim dediğimiz. Yani şöyle, bir bizim bugün Osmanlı, bir kadim, o Selçuklu, Abbasi, Emevi onların varisi olduğu için, iki Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın varisi olduğu için bugün İslam dünyasının ve Türkiye'nin yaşadığı tüm sorunların kaynakları, çözüm yolları Osmanlı modernleşmesinde gizli. Yani dolayısıyla biz bugün Türkiye'nin Batı ile ilişkilerindeki sorunlar, hatta askerlik sorunu, mesela hani genel askerlik,
evet.
zorunlu askerlik, bedelli askerlik, bütün yani yaşadığımız anayasa sorunu, azınlıklar sorunu, etnik çatışmalar, devletin kutsallığı, sivil toplumun gücü, siyasal katılım vesaire, hani ehli sünnet, ehli bidat mücadelesi. Yani bizim şu anda Türkiye'nin ve İslam dünyasının yaşadığı tüm sorunların kaynağı Osmanlı modernleşmesinde gizli. Osmanlı modernleşmesini biz anlamadan bu sorunları anlayamayız. Çünkü bizim şu anda tarih tekerrürden ibarettir ve yaşadığımız hep yeni ve yenilenen tanzimattır. Mesela İstanbul Sözleşmesi aslında tanzimatta işte önce ıslahat fermanı ile Müslim ve gayrimüslim tebaanın anayasal eşitliği, eşit vatandaşlık ilkesi getiriliyor. Bunu Osmanlı bu tavizi veriyor ki bu Darül İslam'ın sonunu getiren fıkhen, bir ülkeyi Darül İslam'dan Darül Harbe dönüştüren bir gelişme. Osmanlı bu tavizi veriyor. Fıkhen bir ülkenin statüsünü değiştiren bir taviz bu. Fakat İngilizler, batılı güçler bunlarla yetinmiyor. Yani bu tavizle yetinmiyor. Diyorlar ki işte Müslüman bir kadın gayrimüslim bir erkekle de evlenebilmeli. Fakat bu dinen mümkün değil.
Dinen caiz değil.
Evet. Şimdi bugün İstanbul Sözleşmesi ile geldiğimiz nokta toplumsal cinsiyet eşitliği, yani bunun çok daha ilerisinde. Dolayısıyla bu işin arka planını anlamadan geldiğimiz noktayı anlayamayız. Osmanlı modernleşmesi, yani benim acizane bizim bu çalışmamız Osmanlı modernleşmesini bütün olarak ele alan ilk çalışma Cumhuriyet döneminde. Çünkü daha önceki 6 tane araştırmacı var bu konuda, literatürde öne çıkmış. Altısı da Osmanlı modernleşmesini belli bir yönden ele alıyor. Mesela Niyazi Berkes ile Bernard Lewis, Lewis'in çalışmaları, temelde Türk modernleşmesini ele alan çalışmalar. Onların Osmanlı modernleşmesi aslında sadece Türk modernleşmesinin başarısını göstermek için Osmanlı modernleşmesinin başarısızlığını göstermeyi hedefleyen çalışmalar. Anlatabildim mi?
Evet.
Yani Türk modernleşmesinin başarısını gösterebilmek için Osmanlı modernleşmesinin başarısızlığını, Osmanlı modernleşmesini kaçınılmaz çöküşü durdurmaya yönelik ümitsiz bir girişim olarak ele alan çalışmalar.
Evet.
Şerif Mardin'in çalışmaları, üçüncü yazar, Osmanlı modernleşmesini bütün olarak değil, meseleler olarak ele alıyor. Meseleler, makaleler olarak ele alıyor. Dördüncü araştırmacı Kemal Karpat'ın çalışması Osmanlı modernleşmesini temelde 2. Abdülhamit dönemindeki İslamcılık hareketine odaklanarak ele alıyor. 2. Abdülhamit dönemi Pan-İslam, İttihad-ı İslam, İslamcılık her neyse. Selim Deringil'in çalışmaları bunun 2. Abdülhamit dönemindeki İslamcılık hareketinin meşruiyet boyutunu ele alıyor. 6. araştırmacı diyebileceğimiz İlber Ortaylı'nın eseri ise İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı. Sadece Tanzimat odaklı Osmanlı modernleşmesinin incelenmesi için bir perspektif veriyor. Yani onun içini tamamen doldurmuyor. Evet. Yani bu 6 araştırmacıya saydığım şekilde baktığımız zaman bizim çalışmamız Osmanlı modernleşmesini ilk kez bütün olarak ele alan ve en derin ve en kapsamlı şekilde ele alan çalışma.
Evet. Bir diğer sorumuza geçelim. Osmanlı modernleşmesini incelediğiniz süreklilik içinde değişme perspektifi nedir?
Bundan bahseder misiniz? Süreklilik içinde değişme perspektifi şudur. Normalde Osmanlı modernleşmesi deyince akla gelen 19. asırdır. 19. asır bütün dünyada en uzun asır olarak bilinir. Hani Batı'nın, işte atıyorum Polonya'nın, Rusya'nın, Osmanlı'nın en uzun asrı. Fakat Batı'da yapılan çalışmalar 19. asır en uzun asır. Fakat bir önceki 18. yüzyıl uzun asır. Yani atıyorum İngiltere'nin uzun 18. asrı diye bir sürü işte çalışmalar var. Dahası daha geriye gidiyor. Uzun 17. asır. Daha geriye uzun 16. Böyle gidiyor.
Evet.
Uzun 13. asır. Bu ne demektir? Yani insan toplumlarındaki değişme çok uzun asırlara yayılan bir süreçtir. Biz Osmanlı modernleşmesini 19. asırda bıçak gibi keserek anlayamayız. Ancak bu süreklilik içinde değişme demek kırılma olarak anlayabiliriz. Yani kırılma, kırılma olarak modernleşme ancak bu süreklilik içinde değişme perspektifinden anlaşılabilir.
Kapsamlı bir şekilde incelemek gerekiyor bunu.
Tabii. Yani şöyle söyleyeyim size. Yani Osmanlı'nın nasıl kurulduğu anlaşılmadan nasıl zayıfladığı anlaşılmaz. Nasıl zayıfladığı anlaşılmadan modernliğe direnişi, modernleşmesi anlaşılmaz.
Evet.
Modernleşmesi anlaşılmadan da nasıl çöktüğü anlaşılmaz.
Değil mi? Evet.
Bunlar birbirine bağlıdır hepsi.
Evet.
4 boyutta.
Doğru. Gelenekten Modernliğe Osmanlı eseriniz. Neden Osmanlı modernleşmesinin ilk bütünlüklü incelemesi?
İlk bütünlüklü hani o 6 yazarı anlattık ya.
Evet.
Hepsi Osmanlı'yı belli bir yönden ele alıyor. Yani saydığımız isimler hani Niyazi Berkes, Bernard Lewis, Şerif Mardin, Kemal Karpat, İlber Ortaylı, Selim Deringil.
Evet.
Hepsinin Osmanlı modernleşmesini ancak belli bir yönden, ki İlber Ortaylı bütün olarak alıyor. Fakat aslında sadece modernleşme için bir perspektif veriyor orada. O perspektifin içini tamamen doldurmuyor. Çünkü öyle bir çalışmanın hacmi müsait değil ona. Yani 200 sayfa, 200-300 sayfalık bir çalışmada, ama tabir caizse ben acizane onun içini doldurmaya çalıştım.
Evet.
Yani hem bir bütün olarak Osmanlı modernleşmesi, yani ne demek bütün olarak ele almak? En basit veya en somut 3. Selim, 2. Mahmut, 2. Abdülhamit devirlerini bir süreklilik, bütünlük içinde ele aldım.
Evet.
Yani normalde Osmanlı modernleşmesi deyince genelde Tanzimat, yani Abdülmecid, Abdülaziz, Sultan Abdülhamit devirleri ele alınır. Abdülmecid, Abdülaziz, Abdülhamit devirleri. Halbuki asıl modernleşme 2. Mahmut döneminde başlıyor. Asıl modernleşme. Neden 2. Mahmut döneminde? Çünkü Yeniçeriliğin ilgasıyla başlıyor modernleşme. Yani Vakayı Hayriye biliyorsunuz.
Evet.
Çünkü daha önce devletin, yani Osmanlı Devleti'ne stratokrasi deniyor. Ben kitapta onu çok geniş izah ettim. Stratokrasi demek ordu devletin gövdesini oluşturan bir rejim demektir. Yani ordu. Yani ne, mesela diyelim ki bunu nereden biliyoruz? O zaman sivil paşa. Yani biz bugün paşa deyince, mesela general deyince sadece ordu komutanları aklımıza geliyor.
Evet.
Halbuki orada mesela atıyorum işte şeyde o zamanki Dışişleri Bakanlarına, hani Reisül Kütahya vesaire, onlara da paşa deniyor. İşte bu stratokrasi denen ordunun devletin bel kemiğini teşkil ettiği bir yönetim tarzı demektir. Dolayısıyla 2. Mahmut'tan önceki modernleşme teşebbüslerini akim bırakan şey Yeniçeriliğin buna direnmesi idi. Ancak 2. Mahmut devrinde Yeniçeriliğin ilgasıyla, yani yeniden nizamdan yeni nizama geçildi, önü açıldı. Yeni nizam kurmak üzere devletin önü açıldı. Yani Yeniçeri'nin ilgasıyla. O yüzden 2. Mahmut dönemi asıl modernleşmenin başladığı devir. Evet. Bizim bütünlüklü incelememiz dediğim, tabii 3. Selim anlaşılmadan da 2. Mahmut anlaşılmaz. Yani anlatabildim mi? Çünkü 2. Mahmut, bazıları diyor ki 2. Mahmut'u Rus hükümdarı Petro ile mukayese edilir 2. Mahmut. Halbuki 2. Mahmut'un Petro Rusyası'nı örnek aldığını kimse, yani söylenemez öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Yani 2. Mahmut'un örnek aldığı 3. Selim'dir. Ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Mısır'daki reform hareketidir. Evet. Dolayısıyla bizim çalışmamız, yani neden ilk bütünlüklü çalışma bütün olarak ele alan 3. Selim'den 2. Abdülhamit'e bir bütün olarak Osmanlı'yı. Tabii bunu anlamak için daha da geriye gidiyorum. Ben hani hatta Bilge Kağan'a kadar gidiyor. Yani Osmanlı'nın devlet felsefesi, devlet anlayışını anlamak için ta Bilge Kağan'a kadar gidiyoruz. Gittik yani kitapta.
Çok eskiye dayanıyor, evet.
Evet.
Japonya, Rusya, Mısır gibi ülkelere göre Osmanlı modernleşmesinin dezavantajları ne oldu sizce?
Şimdi şöyle, modernleşme dediğimiz şey temelde devlet odaklı bir şey. Yani modernleşme en çok basit devletle ilgili bir kavram. Tabii devlet dediğimiz şey de bugünkü anlamda devlet değil ama yani biraz ülkeyle özdeş manada bir devlet. Yani ülkenin yönetim aygıtı ama dar anlamda hükümetin ötesinde ülkeyle özdeş anlamda bir şeyi kastediyoruz devlet ile. Modernleşme bu devletin kurulması ve sürdürülmesi dedik. Yani birincil ve ikincil modernleşme. Modernleşmenin yanında bir ayrım daha yaparsak sekülerleşme. Modernleşme nedir? Modernleşme toplumsal değişme demektir. Sekülerleşme ise bunun meşruiyet zemininin değişmesi demektir. Sekülerleşme. Şimdi kısaca modernleşme devletin değişmesi, sekülerleşme dinin değişmesi. Yani din devlet ilişkisinin değişmesi demektir. Japonya, Rusya ve Kavalalı Mısır'ında bizdeki gibi ilahi, ebedi, değişmez bir din anlayışı yoktur onlarda. Onlar dolayısıyla tabir caizse dini askıya alarak devletin modernleşmesi için gereken neyse yapmışlardır. Bu yüzden hani diyelim ki modernleşme hareketleri tırnak içinde batıya göre çok daha başarıya ulaşmıştır. Neden? Çünkü bir meşrulaştırma kaygısını fazla duymadan. Değişmez, ilahi, sabit, ebedi bir dine atıf yapma kaygısını duymadan, halbuki Osmanlı modernleşmesinin tabir caizse en büyük kısıtı, en büyük limiti, kısıtı, kaydı o şeriate dokunmamasıydı. Anlatabildim mi?
Evet.
Şeriate dokunmamasıydı. Yani mesela ıslahat fermanında dokunuldu şeriate. Daha sonra işte ne bileyim başka... mesela kimi alimler mecelle, işte nizamiye mahkemeleri kuruldu, nizami mahkemeler. Nizami mahkemelerin kuruluşu mecelle projesini getirdi. Mecelle projesi İslami açıdan bir taviz idi. Yani İslam hukuku, fıkıh kazuistik bir hukuktur. Yani mevzuat hukuku değildir. Halbuki mecelle bir mevzuat hukuku tarzında fıkhın tedvini, teşebbüsüdür. Bu da bir tavizdir. Yani Osmanlı bu kadar taviz verdi ama hep böyle artık, yani bu bir kırmızı çizgi. Mesela şu örnek çok çarpıcı. Bu konuda en batılılaşmacı en radikal paşa olan Ali Paşa Tanzimat'ın yani Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz devirlerinin kilit reformcusu Ali Paşa şeriatten ciddi bir taviz anlamına gelen şeyi veriyor. Yani Müslim ve gayrimüslim tebaanın eşitliği tavizini veriyor. Fakat o bile şu kırmızı çizgide duruyor. Yani Müslüman bir kadın gayrimüslim bir erkekle evlenemez. Yani buna ben bile geçit veremem diyor. Halbuki Japonya, Rusya diyelim ki Kavalalı Mısır için böyle bir kısıt yok. Böyle bir kırmızı çizgi yok. İşte Osmanlı modernleşmesinin en büyük handikapı, kısıtı buydu.
Evet. Yaptığı ıslahatlardan dolayı bazı padişahlara da gavur padişah yakıştırması yapılmıştı. O da İslam'a aykırı görüşler getirdiklerinden dolayı mı?
Şimdi şöyle, gavur padişah sadece 2. Mahmut için denmiştir. O da kıyafet inkılabından dolayıdır. Yani işte sarık yerine fes, ne bileyim şalvar yerine pantolon, cübbe yerine ceket. Yani aslında bugünkü bizim modern, batılı, alafranga kıyafetler, yani fes, ceket, pantolon. Yani ceket, pantolon bugün de var. Yani bunları 2. Mahmut getirmiştir. 2. Mahmut sarıktan fese bugün tamamen başı açık bir dünyaya geçildi. Yani fes de atıldı, sarık da atıldı vesaire. Evet. 2. Mahmut'a gavur padişah denmesi bu yüzdendir. Fakat ben onu kitapta çok geniş bir şekilde izah ettim. Gavur padişah yakıştırması biraz batılı literatür gene. Hani nasıl 2. Abdülhamit'e Kızıl Sultan yakıştırması batı kaynaklı ise, gavur padişah yakıştırma ithamının da batı kaynaklı olduğunu ben gördüm. Tamam, kıyafet inkılabını sadece 2. Mahmut o zamanki gayrimüslim tebaanın çözülmesini engellemek için yapıyor sadece. Yani çünkü onun devrinde 1821'de 1822'de ilk büyük Osmanlı'daki çözülme olan Yunan bağımsızlığı gerçekleşiyor. 2. Mahmut sırf bu gayrimüslim tebaanın çözülmesini engellemek için Müslümlerle gayrimüslimlerin ortak bir kıyafette buluşturmayı hedefliyor. Bunun gavurlukla ilgisi yok aslında.
Evet. Yeter ki onlar devlete baş kaldırmasınlar.
Ayrılmasınlar. Baş kaldırmasın değil de ayrılmasınlar. Yoksa 2. Mahmut hatta devleti, kendi devletini, ki o zaman devleti Aliye deniyor, Osmanlı'yı devleti Aliye olarak tanımlanan Osmanlı'yı devleti Muhammediye olarak tanımlıyor ve yeni kurulan orduya da Asakir-i Mansure-i Muhammediye adını veriyor. Yani kısaca aslında dini açıdan bakıldığı zaman 2. Mahmut en şuurlu, İslam'a, peygambere en bağlı padişah da diyebiliriz biz.
Evet.
Yani bunun haşa gavur padişah demek çok büyük bir iftiradır ona. Ama şu var. Asıl Tanzimat'ın iki tane kilit paşası var. Tanzimat'ın Mustafa Reşit Paşa, Ali Paşa. Biri Tanzimat'ın, diğer işte istibdat devrinin iki tane kilit paşası. Yani modernleşmenin başını çeken iki tane kilit paşa, Reşit Paşa, Ali Paşa. Asıl bunlara gavur paşalar deniyor. Evet. Yani hocam, Tanzimat'ta dört tane gavur paşa, hani gavur paşanın adı Reşit Paşa, Ali Paşa, Fuat Paşa, Mithat Paşa. Bu dördü gavur paşalar olarak biliniyor. Evet. Yoksa bir halifeye, Sultan 2. Mahmut bir halife, ona gavur padişah demek yani İslami açıdan imanı zedeler.
Hocam, din devlet gerilimi Osmanlı modernleşmesini nasıl etkiledi peki?
Şeriate dokunmama, şeriatin kırmızı çizgilerini gözetme, ve bu din devlet geriliminde bu gerilimden dolayı, yani şeriatin kırmızı çizgilerini gözetme, şeriatın özüne dokunmama kaygısı özellikle 2. Abdülhamit döneminde şöyle bir siyasete yol açıyor. Tabir caizse dinle devleti ayırmak. Yani bu laiklik anlamında değil. Yani devlet nötr bir şey, Yani dinin bekası devletin bekasına bağlı. Biz devletin bekası için gereken neyse yapmak zorundayız. Ama din özünde sivil bir alan. Yani şeriat aslında, ki Osmanlı'da da böyleydi. Şeriat aslında cemaat içindir. Şeriat
cemaat için.
Cemaat içindir. Yani devlet için değildir, evet, aslında. Çünkü devletin, yani Osmanlı'da asıl devletin bizim şeyi, tamam resmen şeriat ama fiilen Cengiz yasası, Moğol yasası. Yani bugünkü işte kanun, bilhassa Sultan Kanuni, Sultan Süleyman devrindeki ceza hukukunda bariz bir şekilde İslam'a uymayan düzenlemeler var. Evet. Bariz bir şekilde. Dolayısıyla böyle bir bu ayrım, yani benim 2. Abdülhamit dönemindeki din ve devlet gerilimini gidermek için yapılan bir ayrımdan kastım laiklik anlamında de jure bir ayrım değil. Yani hukuki anayasal bir ayrım değil. De facto bir ayrım. Varlık alanlarını ayırmak, hayat alanlarını ayırmak, yani devlet nötr bir alandır. Değersel olmayan bir alandır. Devletin bekası için gereken neyse yapılmalıdır. Ama cemaatte de şeriatın, daha doğrusu sünnetin ihyasını hedef alıyor Sultan Abdülhamit. Çünkü İslam'da din devlete nispetle şeriattir, cemaate nispetle sünnet demektir din.
Evet.
Bak biz din diyoruz ama din, şeriat, tarikat, marifet, hakikat, dört boyut vardır ya. Oradaki şeriat devlete nispetledir. Hani bunu nereden biliyoruz? Kınalızade'de de geçen daire-i adliye vardır. Devletin nazımı şeriattır diyor. Daire-i adliyede. Yani din devlete nispetle şeriattır. Cemaate nispetle, yani ümmete nispetle sünnettir. Dolayısıyla 2. Abdülhamit dönemindeki İslamcılık dediğimiz şey aslında sünnetin ihyasıdır.
Sünnetin ihya edilmesi Abdülhamit için.
Tabii. Sünnetin ve cemaatin ihyası demektir.
Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Için. Ayağınıza sağlık.
Ben teşekkür
çok
ederim.
Çok sağolunuz.
Hayırlı yayınlar diliyorum.
Çok sağolunuz. Efendim, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Bedri Gencer program konuğumuzdu. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Yayınımız devam ediyor.
Sözcükler. Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Atı stüdyomuzda, hoş geldiniz.
Merhabalar. Merhabalar.
Az önce çok güzel bir söyleşi dinledik. Modernleşmeyi dinledik. Osmanlı'da Osmanlı modernleşmesine dair detayları öğrendik değerli hocamızdan. Biz de aslında bu konunun bir devamı olarak bugün Osmanlı modernleşme hareketinin göstergeleri olarak Malumat ve Servet-i Fünun dergilerini işleyelim evet, istedik. İki ayrı dergideki medeniyet ve modernleşme bağlamı üzerine konuşalım istedik. Neler söyleriz bu konuda?
Aslında hocamızın bahsettiği, özellikle 2. Abdülhamit dönemine ilişkin söyleşisinin son bölümünde yer verdiği o modernleşme ve bunun sosyal hayata yansımalarına iyi bir örnek olduğu için iki dergiyi seçtim. Malumat ve Servet-i Fünun dergileri, ki biraz edebiyatla uğraşan herkesin aslında adını bildiği şeylerdir. Evet. Servet-i Fünun dergisi daha sonra bir edebi döneme de isim olmuştur. Ancak kültür hayatı açısından modernleşmenin etkilerini göstermek için iyi örnekler. Hemen bahsedeyim malumat nedir diye. Şimdi 2. Abdülhamit döneminde en doğru ifade edersem en köktenci yeniliklerin temelleri atılmış. Özellikle de eğitim ve okuma yazma alanında ve sosyal hayatta da bunları destekleyecek adımlar atılması yönünde bir sarayın desteği var. Destekten kastımız çoğu zaman maddi olarak desteklemek, kişilerin İstanbul'a davet edilmesi, getirilmesi, yaptıkları çalışmaların saray tarafından finanse edilmesi gibi detaylı bir destekten bahsediyoruz. Bu kitlesel eğitim hareketi Örneğin bir konferans düzenlemeleri, işte şair ve yazarların bir araya gelerek Osmanlı'nın, Osmanlıcanın ve edebiyat hayatının niteliklerinin gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi yönünde teşvik edilmeleri. Sonunda bunların o dönem için, nasıl söyleyeyim, doğru ifade olursa devrim niteliğinde bir adım atılmasıyla sonuçlanmış. Pek çok dergi ve gazete var o güne kadar. Ancak malumat o dönem çok bilinmiyormuş ama sonradan ortaya çıktı ki aslında 2. Abdülhamit'in kendi finansıyla ortaya çıkmış bir gazete, dergi. Gazete demek doğru olmaz. Neden devrim niteliğinde diyoruz? Ben şimdi derginin kendi ifadesinden, derginin hangi konularda hangi makalelere yer verdiğini anlatayım dinleyicilerimize. Dergi kendisi bunu bu şekilde ifade ediyor. Diyor ki malumat dergisi hukuk, iktisat, ahlak, din, eğitim, biyoloji, ziraat, askerlik, ticaret, marif, tıp, tarih, musiki, coğrafya, kimya, astronomi, elektrik ki teknolojiye karşılık kullanılıyor dönem, fotoğrafçılık, dil, edebiyat, kadın, aşk, aile ve diplomasi konularında yazıyor.
Her şey var.
Ve malumat dergisinin bir özelliği daha var. Şimdi Osmanlı kültür hayatında kadın ayrı bir başlık. Çünkü kadın çok evin içinde ve sosyal hayat dediğiniz yerlerde kadından bahsedemiyorsunuz aslında. Fakat malumat dergisi kendi içinde kısmı Nisa dediği bir bölüm yapıyor. Yani kadın sayfaları diyebiliriz. Ve orada kadınlara özel sayfalarda moda, tefrika romanlar, yemek tarifleri, görgü yani masa düzenlemesi ya da işte davette nasıl davranılır.
Adab-ı maşeret kuralları
evet,
gibi.
Evet. Ama sosyal hayat açısından şunları veriyor. Yani biz hala evde oturup bir köşede yemek yiyebiliriz, yerde yemek yiyebiliriz ama o gazeteye baktığınız zaman, dergiye baktığınız zaman bir misafir ağırlama örneğini görebiliyorsunuz. Ya da işte mutfağınızda kileri nasıl düzenlemelisiniz gibi güzel öneriler var. Notalı şarkılar var. Tabii şimdiki gibi çok müziği bir araçtan dinleme hali yok teknolojik olarak. Müziği siz yaparsanız var ve genellikle de kadınlar müziğe daha yakın durdukları için işte uttur, piyanodur evet, çaldıkları için malumat dergisinin son bölümlerinde ev tanzimi ve belli davetlerde ya da belli aile toplantılarında çalınabilecek şarkıların notalarına yer veriliyor. Ve orada piyano notalarını görebiliyorsunuz. Bu sosyal hayat ve işte modernleşmeden ne anlaşıldığına
Batı
dair,
enstrümanına dair bir örnek.
Yine arka sayfalarda çocuk sayfaları var malumatta. Buralarda da bilmeceler, işte çocuklara yönelik karikatürümsü ki o zamanlar için çok büyük bir teknoloji, bir dergiye resim basmak. Bu tür şeyler yer alıyor. Malumatın bu modern duruşu ve içindeki bazı makaleler o kadar etki yaratıyor ki çok uzun yıllar, 423 sayı ve 8 yıl çıkmış malumat. 23 Mayıs 1895'te ilk defa yayınlanmaya başlanıyor. 1903'e kadar. Şimdi o dönemi biraz önce hocamız anlattı. İşte meclisler, meşrutiyetler, askerle ilişkileri de imparatorluğun. Bütün o şeylerin içerisinde sarayın böyle bir şeyi yapmış olması, yapmayı birebir finanse ettiğini artık biliyoruz. Yapıyor olması çok dikkat çekici. İlginç de bir sahibi var bu malumat dergisinin. Tahir, Baba Tahir diye anılan bir kişi. İlginç de bir hayatı var başlı başına. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Bugünden baktığınızda bir medya patronuyla karşı karşıyasınız. Malumat dergisi güçlendikçe Tahir Bey'in kendi zengin çevresi diyelim. Çünkü direkler arasında falan bulunmuş biri. Yani çok renkli. Gazeteci değil, edebiyatçı değil. Ve üç konağı birleştirerek malumat dergisine bir yer yapacak kadar maddi kaynağı olan birisinden bahsediyoruz. Çok güçleniyor. Ve gerçekten modernleşmenin yani işte bir medyanın toplumdaki etkisini görmek açısından da başlı başına bir örnek.
Evet.
Şimdi tam bu malumatın renkli, daha bugünkü ifadeyle medyamik, daha böyle gündeme ilişkin içeriğinin yanı sıra karşısında, giderek karşısında yer almış diyelim. Hani o anlamda kurulmamış ama giderek zıtlaştığı bir kutup olarak Servet-i Fünun dergisini görüyoruz. Servet-i Fünun edebiyatçılardan, işte çevirmenlerden oluşan bir dergi. Daha ciddi, daha toplumsal gelişim endişeleri bulunan, hani ve daha entelektüel bir duruşu olan bir dergi ve giderek birbirleriyle çalışıyorlar. Çünkü onlar da biraz saraya muhalif olma duruşu var. Hı hı. O muhalefetten dolayı malumatla aralarında böyle bir edebi atışma başlıyor makalelerle. Şimdi bugünden bazen şöyle olabilir, işte bunun karşısında bu var falan gibi kutuplaşmalara malzeme etmeye de çalışabiliyoruz dar açıyla bakarsak. Oysa bugünden baktığımızda kendi kültür tarihimizin nasıl şekillendiği ve aslında ne kadar ciddiye alındığını görmemiz çok mümkün. Çok güçlü çıkıyorlar. Öyle ki birinin yaptığı, mesela Fransızcadan bir de böyle bir şey var. Avrupa'yı takip etme, her ikisinde de var. Malumat dergisi bir çeviri yayınlatıyor. Hemen arkasından Servet-i Fünun da Jules Verne'in bir romanını çevirmeye başlıyor. Yani birbirlerine
tatlı
bu anlamda
da... Tatlı da bir rekabet tabii, aslında değil mi?
Ben daha iyiyim demenin farklı yollarını buluyorlar. Ve bu iki gazetenin atışmasından bakın Türkçe neler kazanıyor. Bir kere gazete makalesi nasıl yazılır? O güne kadar makale çok yok bizde. Edebi bir türün ötesinde makaleye ilişkin çok fazla tecrübe edilmiş. Hikayeler, yani tefrika hikayeler ya da romanlar var. Fıkralar var, şiirler var, haber yazımı var. İlklerin oluşmasını çok sağlamış. Hatta daha da ileriye gidip şiir ödül yarışmaları yapmışlar ve şiir yarışmaları. Onlar da ödüller vermeye başlamışlar birinci olan işte okuyucularına.
Okumayı okuyucu da teşvik ediyor
tabii
aynı
ki,
zamanda.
Okuyucu, bir de okuyucunun bağ kurmasını sağlayacak nitelikte, evet, işler yapmaya çalışmışlar. Ve çeviriyle dünya edebiyatının, dünya gündeminin takip edilmesi konusunda neredeyse yarışıyorlar birbirleriyle. Kendi görüşleri çerçevesinde. Bu büyük... hareketliliğin içerisinde bugünden baktığınızda tuhaf gelebilecek bir tartışmayla sonunda Servet-i Fünun başka bir şeye dönüşüyor. Abesle muktebes diye geçen bir tartışmaları var. Bunu edebiyat öğretmenleri, özellikle belki dinleyicilerimiz arasında Türkiye'de liseyi okuyanlar varsa hatırlayacaklardır. Kafiye göz için midir, kulak için midir gibi. Bugünden baktığınızda son derece naif bir tartışma büyük çatışmalara yol açmış. Şimdi Arapça harflerle yazarsanız abesin sonundaki s, peltekse, muktebesin sonundaki s, sin. Yani iki tane s var. Bugün biz ikisini de yazdığımızda s görüyoruz, evet, ve arada hiçbir fark yok. Ama bunları Osmanlıca alfabeyle yazdığınızda iki s birbirinden farklı iki harf. Eski usulde siz bunları kafiye yapamazdınız. İkisi birbirinden farklı s olduğu için. Ama yeni usulde diyorlar ki ikisi de aynı sestir, dolayısıyla yapalım. Bu tartışma o kadar büyük bir tartışma oluyor ki bugün hala edebiyat tarihimiz açısından önemlidir. Yenileşme ya da modernleşme, biraz mikro baktığınızda sosyal hayatı ve edebiyatı nasıl etkilemiş burada görebiliyorsunuz. Bunun sonunda matbaa tamamen değişmiş. Harf sayısı azaltılmış ve bunun sonunda dergi sayısı iki katına çıkmış. Ve Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar da zengin bir dergi kültürünün var olmasını sağlayan şey o dönemde temelleri atılmış bir yaklaşımdan doğuyor.
Ya çok güzel aslında. Bence o tatlı rekabet bile güzelmiş. Evet, ki, çok nice kıymetli. Çok kıymetliymiş. Nice gelişmelere ön ayak olmuş. Bu anlamda o dergiye emek verenleri de sevgiyle saygıyla anmak,
evet,
lazım.
Evet, yad edelim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Seslerinde dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikteydi. Osmanlı modernleşme hareketinin göstergeleri olarak Malumat ve Servet-i Fünun dergilerini konuştuk. İki ayrı dergide de medeniyet ve modernleşmenin bağlamı üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik ve böylelikle programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Hayatın Sesleri.